Kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır. Yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil, Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Efesoslular 5. bölüm 25. ayete geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu ayetten başlayarak kocaların aile içerisindeki tutumu ele alınıyor. Bir önceki programımızda ve bundan önceki ayetlerde kadınların evlilik içerisindeki tutumları söz konusuydu ve buna değinmiştik. Bir önceki programımızda bundan önceki ayetlerde yani Efesoslular 5. bölüm 22-24. Ayetlerde kadınların tutumları, evlilik içerisindeki tutumları ve konumları ele alınmıştı. Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise erkekte kadının başıdır. Mesih bedenin kurtarıcısıdır. Kilise topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da kocalarını her konuda bağımlı olsunlar. Pavlus bunları vurguladıktan sonra erkeğe, kocaya dönüyor ve şöyle diyor 25. ayette, ey kocalar, Mesih'in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına verdiği gibi siz de karılarınızı sevin. Biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz, karısını sevmeyen bir adamın karısından boyun eğmesini beklemesi Tanrı tarafından asla onaylanmıyor. Hatta Tanrı diyor ki bir adam karısını Mesih'in sevdiği şekilde sevmezse ondan itaati, boyun eğmeyi de bekleyemez. Burada en yüksek aşamada bulunan sevgiden söz ediliyor. Günümüzde gençlerimiz cinsellik konusunda bol bilgi ediniyorlar. Bu konu üzerinde binlerce kitaplar yazılmış. Aynı zamanda evlilik konusunda da bir sürü kitap vardır. Ama açık konuşmak gerekirse, yazılan kitapların çoğu saçmadır. Mesih imanlısı evlilik içerisinde gerçek sevginin ne olduğunu Tanrı sözü aracılığıyla öğrenir. Bu sevgi bir örnek olarak Mesih tarafından kendi kilisesine, yani kendi bağlılarına gösterilmiştir. En yüksek düzeyde gösterilebilen bir sevgidir bu. Aynı sevgiyi evlilik içinde görmek ister Rab. Buna benzer sevgi yeryüzünde başka bir yerde bulunamaz. Tanrı'nın sözü, kadınlar Rab'be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun derken, kocalara da ey kocalar, Mesih'in inanlılar topluluğunu sevdiği gibi, kendisini onun yararına verdiği gibi siz de karılarınızı sevin. Kadından, eşten itaat bekliyor Rab'bin sözü, kocadan da sevgi. 26. ayette Mesih'in amacı kilise topluluğunu suyla, bu kutsal söz demektir, yıkayıp arıtmak, kutsal kılmaktır. Evet, Mesih inanlılar topluluğunu sevdi. O kadar çok sevdi ki kendini kilise uğruna feda etti. Bu geçmişte olan bir olaydır. Geçmişte yapılan bir işle yetinmiyor. Şimdi kiliseyi, kilise dediğimizde yine vurgulamak istiyorum, taştan binayı kastetmiyoruz. Kilise, Mesih inanlılar topluluğudur. Şimdi kiliseyi Tanrı sözünün suyuyla temizleyerek onu kutsal kılmaktadır. Zaten kendini feda edişi bu son amaç içindi. Kiliseyi kutsal kılmak, kendisi için lekesiz, buruşuksuz bir gelin olarak hazırlamaktır. Biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Tanrı sözü televizyonda reklamı yapılan en güçlü temizlik sıvılarından daha etkilidir. En güçlü temizlik işini yapan Tanrı sözüdür. Tanrı sözünde öyle bir güç vardır ki, lekeleri çıkarmakla kalmıyor, bizi daha fazla lekelenmekten de alıkoyacak güce sahiptir. Öyle ki, kilise topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri, ne buruşu, ne de sıradan hiçbir bozukluğu olmaksızın eriştirsin. Efesoslar 5, ayet 27. Gelecekte yer alacak bir olaydır bu. Kiliseyi, yani inanlılar topluluğunu kendisine lekesiz, üzerinde buruşuk olmadan sunacaktır. Kilise Mesih'e sunulduğu zaman tümüyle kutsal olacaktır. Üzerinde günah lekesi olmayacaktır. Göreceğiz, kilise bir gelin gibi hem de kocasına gitmeye hazırlanan en güzel şekilde süslenmiş bir gelin gibi Mesih'e varacaktır. Vahiy kitabında kilisenin bu resmini çok güzel bir şekilde görebiliriz. Size her kadının evlendiği gün çok güzel olduğunu söylemek istiyorum değerli dostum. Yaşamım boyunca birçok evlilik törenlerinde bulundum ve hayatımda hiç çirkin bir gelin görmedim. O kadınları nikahtan önce ve sonra gördüm ve hepsinin güzel olduklarını dürüstlükle söyleyemem. Ama evlendikleri gün hepsi çok güzeldiler. Mesih'in gelini olacak kilise de özel bir ruhsal güzellik içinde kocasına varacaktır. Bir fark vardır. Onun güzelliği hiç solmayacak. Şimdi şunu düşünelim. Güzel bir kız ile nişanlanan genç bir delikanlı, nişanlısının büyük bir sıkıntıdan, acılardan geçmesini asla istemez. Böyle bir düşünceyi aklımızın ucundan bile geçirmeyiz. Kilisenin durumunda ise Mesih'in gelininden bu bekleniyor. Gelin Mesih'e sunulmadan önce sıkıntılardan geçecektir. Kilise Mesih'e nişanlıdır ve bu nişanlılık döneminde onu Tanrı sözüyle yıkayarak temizliyor. Aklımızda tutmamız gereken bir şey vardır. Kilise sözcüğünü kullandığımız zaman herhangi bir binadan ya da organizasyondan söz etmiyoruz. Hayır, gerçekten yeni doğuşa sahip imanlıların oluşturduğu bir bedenden söz ediyoruz. Bu ayetin tam anlamı kilisenin yıkanması, temizlenmesi, paspas edilmesi değildir. Her imanlı ayrı ayrı Rab İsa Mesih tarafından temizleniyor. Çünkü o diri sözdür. Her inanlı gelecekte yer alacak olan o muazzam olay için Rab tarafından hazırlanıyor. Ben inanıyorum ki bu yıkama ve temizleme işi günümüzde yer almaktadır. Böylece geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği gördük. Mesih kiliseyi sevdi ve canını onun için feda etti. Şu anda kiliseyi kendi sözüyle temizlemekte, onu kutsal kılmaktadır. İleride belirli bir gün kilise lekesiz, buruşuksuz, muhteşem şekilde süslenmiş bir gelin olarak ona sunulacaktır. O gün kilise suçlanamayan kutsal bir beden olarak durabilecektir. Erkekler de diyor Paulus Efesoslar 5. bölüm 28-32. ayetlerde, karılarını tıpkı bunun gibi, kendi bedenleri gibi sevmekle yükümlüdürler. Karısını seven kendisini sever. Çünkü hiçbir vakit hiç kimse öz bedenine kin beslemez. Tam tersine onu besler ve korur. Tıpkı Mesih'in kilise topluluğunu beslediği ve koruduğu gibi. Çünkü bizler onun bedeninin parçalarıyız. Bu nedenle insan babayı ve anneyi bırakıp karısına bağlanacak. İkisi bir tek beden olacak. Bu sır çok derindir ama ben Mesih'e ve kilise topluluğuna ilişkin söz ediyorum. Paulus'un bu iki konuyu nasıl bir araya getirdiğini ve karı koca Mesih ve kilise ilişkisini birbiriyle bağlantılı olarak nasıl kullandığını görebilmemiz için bu parçanın tamamını aktardım. Mesih ve kilise hakkında konuştuktan sonra konu yine karı kocaya gider. Aynı şekilde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidirler diyor Paulus. Bir çiftin evlilik törenleri için ihtiyaçları olan şey şampanya içilen bir akşam yemeği değildir. Her ikisinin de kutsal ruhla dolması gerekir. Tanrı'nın çocuğu olması, yeniden doğuşa sahip olmaları ve kutsal ruhla dolması gerektir. Böylece yeryüzündeki kimsenin geçirmediği kadar harika bir balayı geçireceklerdir. Seks ve evlilik dışı ilişkilerden söz eden gençler gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyorlar bile. Seks hakkında birçok şey biliyorlar ama gerçek iman evliliğinin güzelliği ve verdiği coşku, huzur ve tatlılık hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Kocanın karısını sevmesi gerektir çünkü evlilik ilişkisi kadını onun bedeninin bir parçası yapar. Kilise Mesih'in bedenidir ve Mesih o bedenin başıdır. Bunu temel alarak koca kadının başıdır. Bir adamın kendi bedeninden nefret etmesi doğal değildir. O yüzden kocanın karısını sevmesi gerekir çünkü karısı onun kendi bedenidir. Mesih kilisenin zayıflığını bilerek onu besler ve kayırır. Kocaların da aynı şeyi yapmaları gerektir. 31. ayet Tekvin 2:24'ten aktarmadır, yani Yaratılış kitabının. Paulus burada Adem bahçesinde Adem ile Havva arasında var olan ilişkiden söz etmektedir. İlk çift Mesih ile kilisenin güveyle gelin olarak birleşmesinin bir tiplemesidir. Havva Adem'e bir yardımcı olarak yaratılmıştı. Kadın onun yan tarafından alınmıştı. Hayvanlar gibi topraktan alınmamıştı. İkisi bir araya gelene dek Adem tamam değildi. Tanrı onu biçimlendirdi ve Tanrı onu Adem'e getirdiğinde onun yaratılmış en güzel şey olduğunu düşünüyorum. Şakacı biri, kadının erkekten daha güzel olduğunu çünkü Tanrı'nın Adem'i yaparken pratik yaptığını ama kadını yaparken deneyim sahibi olduğunu söylemişti. Kadın Adem için bir yardımcıydı. Onun için yaratılmıştı ve ikisi değerli dostum bir olmuşlardı. İbranice'de erkek için kullanılan sözcük iş, kadın için kullanılan sözcük işadır. Thomas Brooks adında bir düşünür şöyle yazdı. Eğer Tanrı sizden bir parça olmuşsa, sizi sefil edecek hiçbir durum olamaz. Eğer Tanrı sizin bir parçanız değilse, en tatmin olduğunuzu sandığınız anda bile sefil olacaksınız. Ah baylar, ölümlü dünyanın şu ya da bu parçasına sahip olmak mutlaka gerekli değil ama Tanrı'ya sahip olmak mutlaka şart. Değerli dostum, belki de soracaksın. Neden bu düşünce birden evlilik konusunda ortaya atılsın? Şundan dolayı, birçok evlilikte kadın erkeğin mal varlığı olarak sayılıyor. Gerçekten özellikle ülkemizin doğusunda kadın, affedersiniz, büyükbaş hayvan yerine konuluyor. Tanrı'nın gözünde bu yaklaşım çok kötü ve yanlıştır. Thomas Brooks, Tanrı'ya sahip olmaktan söz etti ama aslında hiç kimse Tanrı'ya sahip olamaz. Tanrı bizi Mesih'in kanı pahasına satın alır ve biz ona ait oluruz. Evlilikte kadın erkeğe ait bir mal değildir. Kesinlikle değildir ama imanlı bir evlilikte çift birbirine aittir. Ve her ikisi Rab'be aittirler. Kadın kocasına saygı gösterecek, ona itaat edecektir. Erkek de onu canı gibi sevecektir. Bizim bir sözümüz vardır. Balık baştan kokar deriz ya. Genelde politika için ya da devletin resmi koridorları için bu deyim kullanılır ama evlilik içinde de bu aynı ilke geçerlidir. Evin reisi ailesini Tanrı'nın belirlediği kurallara göre idare edemiyorsa tüm aile bozulacaktır. Bir süre önce bir televizyon kanalında bir olayı izlerken ürperdim. Aynı ailede baba büyük kızıyla 3 yıldır ensest ilişkisini sürdürürken ağabeyde küçük kız kardeşini ihfal etmiş. Baba sapık, ağlıyor, beni asın falan diyor. Ağabeyi de belli ki babasını örnek almış. Peki ya anne? 3 yıldır bu kadın ne yapıyor? Fark edemediğini nasıl söyleyebiliyor? Fark ettiğinde de nasıl bu kadar soğukkanlılıkla karşılayabiliyor? Kızlar 3 yıldır bu ilişkiye nasıl razı olabiliyorlar? Ailede herkes bu ilişkilerden haberdardır ve bu öyle sürüyor. İnanmak çok zor gerçekten. Kadın hakları savunucuları bu kadınların çaresiz olduklarını, mecbur bırakıldıklarını falan söyleyeceklerdir yine. Ama sorun kadın haklarında değil, ailenin çürük temeller üzerine kurulmasındadır. Bir gazeteci bu konuyla ilgili şöyle yazdı. Sevgili feministler, bırakın kadını çaresiz, zavallı, aciz göstermeyi, bırakın da gelin kadının neler yapabileceğini, gücünün ve zekasının sanılandan ne kadar fazla olduğunu göstermenin yollarını arayalım. Yineliyorum. Geçen hafta Siyaset Meydanı programında söylediklerimi yineliyorum. Kadın cinsel tacize uğramaz. Uğrasa da tekrarına engel olur. Yeter ki güçlerini, zekalarını kullanmayı bilsinler. Yeter ki namuslarını kendilerinin koruyabileceğine inansınlar. İşte namuslarını babalarına, ağabeylerine ve kocalarına emanet eden kadınların durumu. Ha, bu kadınlar ne mi yapabilirdi? Tabii ki çok şey. Ben en kolay, en yaygın ve en ilkel çözümü söylüyorum. Gazeteci hanım bunları yazdıktan sonra tahmin edebileceğiniz en ilkel çözümü önerdi. Oysa bu çözüm yolu değildir. Çözüm, ailenin kuruluşunda çiftin birbirlerine karşı olan sorumluluk ve ilişkilerindedir. Birden fazla eş almakta yanlış bir şey görmeyen insan, evliliğin başka alanlarında da yanlış bir şey görmeyecektir. İsa öğretilerinde her zaman tek eşli evliliği vurguladı, erkekle kadın arasındaki ilişkiyi yaşam boyu bağ olarak niteledi. Kendisine itiraz edenlere şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan ta başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam anasını babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Bu ayet boşanma konusunda kullanılır ama ayetin içerisinde tek beden ilkesi çok önemlidir. Ülkemizde evliliklerin belki de %99'unda bu ilke bilinmiyor bile. Çok kez erkeğin zevki için bir başka beden vardır. Ama ikisi bir beden olur ilkesi algılanmıyor. Böyle bir ortamda ensest tabii ki olur. Yani aile içerisindeki bozukluklar, ihfallar, kendi çocuklarına tecavüzler. Tanrı erkek ve kadın arasındaki bozulmuş olan üçlü bağ İsa aracılığıyla yeniden kuruldu dostum. Evet, Tanrı erkek ve kadın arasında bozulmuş olan bağı İsa aracılığıyla yeniden kurdu. Kutsal Ruh'un imanlı yüreklere yerleşmesiyle pekiştirildi bu. Mesih'in ruhu insanın bedenini, canını ve ruhunu yönetiyor. Bizi Tanrı'nın diri tapınağına dönüştürüyor. Onun ruhu sayesinde evlilik, Rabbin onur verdiği bir cennet bahçesini andırıyor. İsa'nın kanı aracılığıyla dostum, gerçekleşen bağışlama ruhsal paklığı oluşturur ve bunun ardından bedensel temizlik gelir. Bunun sonucu ise tüm aileyi kuşatan tertemiz bir ortamdır. İsa Mesih aracılığıyla çiftin yaşamına yeni bir anlam, yeni bir nitelik ve yeni bir hedef girer. Mesih imanlısından beklenen şey, onun kendisi gibi bir imanlı eş seçmesidir. İleride ortaya çıkabilecek tüm sıkıntılardan korunmanın emin bir yoludur bu. İsa'yı seven, hayat yoldaşını da sever. Hem de ölene dek sadakatle ona hizmet eder. Erkeğin ana babasını bırakıp eşine bağlanması, kadının da erkeğine bağımlı oluşu evlilik konusunda kutsal kitabın ana konusudur. Kutsal Ruh, evli çiftin her ikisini de alçak gönüllülük içerisinde birbirlerine hizmet etmeye teşvik eder. Erkekten istenen karısını, İsa'nın inanlılar topluluğunu sevdiği gibi sevmesidir. Erkek, karısını kendi bedeni gibi sevecektir. Ondan beklenen tutum budur. Bu, sırası gelirse en büyük fedakarlığı yapmayı gerektiren bir sevgidir dostum. Gerçek aşk, sevgi o halde nedir? Ömrü zevk içinde tüketmek değil, karşılıklı saygıdır. Kutsal Ruh'un etki alanından ayrılmayan bir yaşamda evlilik arzuların tatmin edilmesinden ziyade birlikte Tanrı'ya onur veren tanrısal bir bağdır. Bu bağı koparabilen bir şey var mı? Aslında olmamalı. Hiçbir şey olmamalı ama yine de vardır. Zina bu bağı koparabiliyor. İsa hepimiz için bir söz söyledi ve bu sözüyle bize evlilik içerisinde uygulanması gereken bir ölçek koydu. Bir kadına bakıp onu arzulayan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiş oluyor. Bu kadın için de geçerlidir. Bekarlar için yine bir şey söyleyeceğim. Evlilik öncesi her türlü cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Nişanlılık döneminde de bu kural uygulanmalı. Kimse düğün gününe kadar yaşayıp yaşayamayacağından emin olamaz. Sonra evli çiftlere döneyim. Eşinin herhangi bir bedensel rahatsızlığı durumunda genç kendisine hakim olmasını bilmelidir. Sevgi bir oyun ya da zevk aleti değildir dostum. Gerçek agape sevgisi, yani göksel sevgi, asıl sevgi fedakarlık ve sorumluluk ister. Evlilik anına kadar sabredemeyeceğini söyleyen kişi evlenmese daha iyi olur. Böyle birinin daha sonra sadakatsizlikte bulunmayacağını kim garanti eder? Şunu iyice bilmeliyiz ki insandaki cinsel dürtü günah değildir. Tanrısal bir bağıştır bu. Ancak her insan kendisini tutmasını bilmeli, kimseyi baştan çıkarmamalıdır. Cinsel dürtü evlilik bağı içerisinde gerçekleşmelidir. Mesih'e iman etmiş olan kızlar da kendilerini hayat yoldaşları için hazırlamalıdırlar. Biliyorum, açık saçık filmlerin, türlü rezilliklerle dolu dergilerin ve televizyonların cirit attığı bir ortamda bu kolay bir şey değildir. İmanlı bir aileye sahip ya da Mesih'e gönül vermiş bir arkadaş grubu sayesinde ruhsal ve bedensel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayan gençlerin şükretmeleri gerekir. Ancak diyor Pavlus, Efesoslar 5. bölüm 33. ayette, her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın da kocasına saygıyla davransın. Burada evliliğin pratik yönü ortaya konulmaktadır. Bu muhteşem evlilik bağları günah yüzünden ne kadar çirkinleşti değil mi? Ama yine de sana bağlıdır. Sen istersen İsa Mesih'te evlilik bağları en güzel boyutlara erişebilir. Pavlos okuyucularını geri yeryüzüne, aile içerisindeki güncel hayata getirir. Her biriniz karısını kendisi gibi sevsin diyor. İşte burada boyun eğilmesi gereken dostum, kocanın karakter özelliği belirtilir. Bir kişi karısının ona bağımlı kalmasını isterse, onu kendisi gibi sevmelidir. Aile hayatında geleceğin sırrı saklıdır. Geleceğin sırrı Mesih ve onun kilisesidir. Bu sır, değerli dostum, evlilik içerisinde korunmaktadır. Ama yine de herkesçe görülebilir. Romantik bir ortama gerçeğin ışığında bakar.